Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, İnsanlık Tarihine Giriş, Server Tanilli, 4. Kaset, 2. Yüz. Kral sarayı temelinden ebedi olarak yıkılacaktı. Halkın kendisi hükümdar olacaktı. Kuraklık olmayacaktı ve yeni krallık sonsuz sevinç ve erinç içinde yüzecekti. Sosyal bir dönüşme götürmese de halk hareketleri köleci soylular için ciddi bir hatırlatmaydı. O yüzden de krallar yoksulların durumunu hafifletmek için bir takım önlemler almak zorunda kaldılar. Bir kanun borç için köleliği 6 yılla sınırladı. O savaş zamanlarında sayıları hayli fazla olan dulların ve yetimlerin haklarıyla ücretlilerin haklarını savunmak için kararlar çıkarıldı. Hazırlanmış ama görünüşe göre hiç uygulanmamış bir kanun, devredilmiş toprakların belli bir süre sonra geri alınmasını öngörüyordu. Juda Krallığı'nın sonu. İsrail Krallığı'nın düşüşünden sonra Juda kralları daha önce söylediğimiz gibi Asur kralının üstünlüğünü tanımak zorunda kaldılar. Bütün ağırlığı köylülerin üzerine çöken ağır bir vergi ödemekle yükümlüydüler. Bu yeni haraç 7. yüzyılın ortalarında bir başkaldırıya götürdü yığınları. Ayaklanan halk Kral Amon'u devirdi. 8 yaşındaki Josias tahta çıktı. 30 yıldan fazla yönetti ve son büyük hükümdarı oldu ülkenin. Hükümdarlığı zamanında Asur İmparatorluğu çöküş halindeydi. Josias bundan yararlanmak istedi. Bağımsızlığı elde ettikten sonra köleci devleti kurma girişiminde bulundu. Yönetimi merkezileştirdi. Jerusalem'i dinin merkezi yaptı. Bunun için de yerel kütler yasaklandı. Tapınakları yıkıldı. Jerusalem Tapınağı milli tapınaktı artık. Yehova da Juda'nın tek tanrısı. Bu arada yabancı kültler de yasaklandı. Ne var ki bu merkezileştirme çabaları krallığı kurtaramazdı. Halk kitlelerindeki kaynaşma sürüyordu ve kralla ilişkileri de kötüleşiyordu gitgide. 7. yüzyılın sonunda Mısır firavunu Nekao ülkenin üzerine yürüdü. Josiah savaşı yitirdi ve öldü. Nekao, Josiah'ın küçük oğlunu çıkardı tahta ve ağır bir vergi yükledi kendisine. Az sonra Babil kralı Nabukodonozor Suriye'yi ve Filistin'i istila etti. 586 yılında Jerusalem ele geçirildi ve yıkıldı. Tapınağı ateşe verildi ve tüm halkı yoksullar, çiftçiler dışında Babil'e sürgüne yollandı. Juda krallığı bağımsız bir devlet olarak yoktu artık. İsrail ve Juda uygarlığı. İsrail halkının yarattığı kültür daha sonra Avrupa uygarlığı üzerinde büyük etkide bulundu. Avrupa'da en yaygın din olan Hristiyanlık, Juda dininin etkisi altında doğdu. Kutsal kitaptaki kişiler ve konular yığına şaire, yazara ve sanatçıya esin verdi. İsrail dini ile Juda dini, Fenike dinlerinin doğduğu aynı sosyal yapının ürünleri oldular. Ortak birçok noktaları vardı ikisinin de. Nasıl? Juda'nın başlıca tanrısı Yehova adını taşıyordu. İsrail'inki de Saddai. Bunların dışında mutluluk tanrısı Salem ile bereket tanrıçası Astarte ve öteki başka tanrılara da tapılıyordu. Yehova başlarda çöldeki dağların korkutucu güçlerini temsil ediyordu ve bulutların üzerinde dolaşan fırtına ve yağmur tanrısı olarak biliniyordu. Juda'nın İsrail üzerinde üstünlük kurmasından ve Juda hanedanının iktidara geçmesinden sonra Yehova rahiplerce dünyanın yaratıcısı mevkiine çıkarıldı. Aynı zamanda krallığın ve kralın koruyucusuydu o. Mitoloji ve efsaneler Yehova'yı yol gösterici, öğüt veren, yargıç olarak gösteriyor. Halkını besleyen, ona sevgisini veren, ekmek, yağ ve şarap veren ve gerektiğinde cezalandıran bir babaydı da o. Böylece sınıflara bölünmüş toplumda kabile tanrısı olduğu zamanki özelliklerini sürdürdü. Halk dini ise pek açık bir tarımsal nitelik gösteriyor. İbranilerin milli tanrıları arasında güneş, şems, tüm yaşamın anası olarak adlandırılan toprak ve buğday tanrısı Dagan da vardı aynı zamanda. Ayrıca her topluluğunda ekmeği, yağı ve şarabı paylaştıran kendi yerel tanrısı Baal vardı. Halk ayinleri tarla çalışmalarına göre ayrılmıştı ve üç ayrı bayramda uygulanıyordu. Arpa ve buğday hasatı başında, yemişlerin toplanmasında ve tohum serpme zamanında. Tohum serpme hazırlıklarında yapılan bayram asıl büyük bayramdı. tarım yılının kapanışı dolayısıyla ve topluluk içinde kutlanıyordu. İsrail ve Juda edebiyatı pek zengindir. İbrani mitosları dünyanın yaratılışından, ilk insanlardan ve tufandan bahsediyorlar. İçerikleri Babil mitoslarını hatırlatır bunların. Ancak daha az canlandırıcı ve anlamlıdırlar. Anlatıcı dilde gerçekten özgün eserler var. 9. ve 8. yüzyıllarda hem Juda'da hem İsrail'de İbrani kabilelerinin kökeni ve krallığın oluşumundan önceki tarihi üstüne iki öykü oluşturuldu. Her ikisi de halk geleneklerinden ve efsanelerinden esinleniyor. Biçim ve anlayış da onların çocukluğunu taşıyorlar. Judalı yazar İbrani kabileleri arasında baş yerin Juda'ya ait olduğunu tanıtlama çabasında. İsrailli yazar ise tersini savunuyor. Juda'da doğan büyük parçalar Davut'un ve Süleyman'ın yaşamlarını canlandırıyor ve yüceltiyorlar onları. Juda ve İsrail krallarının saraylarında her saltanatın yıllıklarını tutan vaka nüvisler vardı. Peygamberlerin ortaya çıkışından sonra onların sözleriyle haklarında türetilen efsaneler toplanmaya ve kaydedilmeye başlandı. Juda krallığının düşüşünden sonra bu kayıtlar kutsal kitabın Peygamberler kitabına temel oldu. Edebiyat ve tartışma yönünden içlerinde en güzel olanları da İsai ve Jeremia ile ilgili olanlardır. Yehova kültü birçok neşidelere ve Psalm adı verilen cenaze şarkılarına yol açtı. Son olarak da atasözleri, halk türküleri ve öyküleri toplanıyordu. Düğün türkülerinden derlenen bir tomar, Neşideler Neşidesi bütün dünyada ün kazandı. Yazarlar adsızdır. İsa'dan önce 1. bin yılın sonlarında yaşayan Judalı ilahiyatçılar, Juda ve İsrail tarihindeki çeşitli kişilere, efsanevi şef ve peygamberlere mal ediyorlar bunları. Bu ilahiyatçılar, krallık devrinin edebi eserlerini özenle ayıklayıp, değiştirip düzelterek kutsal kitabın başlıca bölümleri haline getirdiler. Bu ilahiyatçıların gözünde başta gelen kişi Musa'dır. O atmıştır dinin temellerini. Bölüm 5. Mezopotamya'daki son gelişmeler. Mezopotamya, İsa'dan önce 8. yüzyıldan başlayarak Sami kökenli bir başka halkın, Asur'un yayılışına sahne olur. Bir ara yavaşlayan bu yayılış 8. yüzyılda yeniden başlar. 8 ve 7. yüzyıllar Mısır'a kadar hemen bütün Orta Doğu Asur'un baskısı altındadır. Babil uygarlığını tekrarlamaktan ileriye pek gidememiş olan Asur, 612 yılında Medlerle Yeni Babil'in birleşik güçleriyle yıkılır. Yeni Babil İmparatorluğu bir yüzyıl kadar yaşayacaktır. Onu da Persler yıkacaktır. 1. Asur Fethi. Asur ve halkının kökeni. Mezopotamya'nın kuzeyinde, Dicle'nin orta bölümünde, bugünkü Irak'ın kuzeybatısına bir bölgeye Asur adı verilirdi o zamanlar. Doğal koşullar bakımından Asur, aşağı Mezopotamya'dan açıkça farklıydı. Dicle ile Fırat orada birbirinden 300-400 kilometre kadar ayrılır, taşmalar Babil'de olduğundan daha azdır. Öyle olunca da sulama için yalnız Dicle'nin sularından ve kuyulardan yararlanılıyordu. Ve yağmur suları özel sarnıçlarda toplanıyordu. Asur, doğuda Dicle'ye kadar ilerleyen dağlarla çevriliydi. Ülkenin ilk başkenti olan Asur, dağlardan 40 kilometre kadar uzaktaydı. Dicle'nin doğuşunda uzanan bölgenin bu dağlık niteliği, Asur'un ekonomisini, sosyal ve siyasal tarihini etkiledi. Dağlardaki topluluklar yalnız tarımla geçinemiyorlardı. Hayvancılık ve avcılık da büyük rol oynuyordu yaşamlarında. Son olarak dağların yakınlığı, kereste, taş ve maden sağlıyordu ülkeye. Orta Doğu'nun kuzeyinde oturan en eski halk Urartularla hısımlıkları olan Hurritlerdi hiç kuşkusuz. İsa'dan önce 3. bin yılında Akatlar Dicle'nin orta bölgesine girmeye başlıyor ve birçok kentler kuruyorlar orada. Kabilesine ve tanrısına bakarak Asur diye adlandırılan kent bunlardan biridir. Asur o bölgenin de adı olup çıkıyor. Asur kenti Babil'in 350 kilometre kuzeyinde Dicle üzerinde bulunuyordu. Önemli yazıtlar bulundu orada. Bunlardan biri Hammurabi'nin çağdaşı Kral Şamsi Adat'ın Tanrı Asur'a adanmış bir tapınağın kurulmasından söz ediyor. 3. bin yıldan başlayarak da kent kendisine yakın Kapadokya bölgesi ile ticaret ilişkileri kurar. İsa'dan önce 3 ve 2. bin yıllarında Asur. İsa'dan önce 3. bin yılda Asur için pek çok şey bilinmiyor. Bize kadar ulaşan bazı belgelere göre 3. bin yılının sonlarıyla 2. bin yılının ilk yüzyıllarında Asur toplumu köleci bir toplum olsa gerek. Devlet Asur topluluğu diye adlandırılıyordu. Başında İshakku diye adlandırılan bir hükümdar var. İktidara miras yoluyla geçen bu hükümdar, kabile ve klan şefi görevlerini henüz yitirmiş değil ve ancak onu izleyecek devirde bir doğu despotu olup çıkacaktır. Halk ortakçı topluluklar halinde yaşıyordu. Klan ortaklığı giderek komşu ortaklığına dönüşecektir. Bu devirde ortaya çıkan köleci soylular, klanın yaşlılarıyla krallığın doğuşundan sonra ortaya çıkmış yüksek görevlilerinden oluşuyordu. Bir tacir, Tamkarum zümresinin de onlara katılması gecikmedi. Asur ticaretinin erkenden gelişmesi şununla açıklanabilir. Aşağı Mezopotamya'da maden yatakları yoktu ve Asur'dan, Küçük Asya'dan ve bakırla gümüş çıkarılan Ermenistan'dan getirtiyordu madeni. Küçük Asya ile Ermenistan'ın yolu ise Asur'dan geçiyordu. Asur krallarına maden ve kereste ticaretinde aracı bir rol oynama olanağı verdi bu. Sonucu şu oldu ki bunun, Asur yüksek tabakası hızla zenginleşti ve merkez Asur kenti de gelişti. Asurlu tacirler Kapadokya'da ticaret kolonileri kurdular. Belgeler köle sahibi bu Asurlu tacirler hakkında bilgiler veriyor bize. Kölelerin sayısı fazla değildi. Tacirler onları buğday karşılığında çocuklarını satmak zorunda kalan Lullubiler'den, Zagros dağlarının bu yoksul kabilelerinden satın alıyorlardı. Köleler ev hizmetinde kullanılıyorlardı. Tacirler Kapadokya'ya gittiklerinde evi çeksin çevirsin diye güvendiklerini de seçip ayırırlardı içlerinden. Geri kalanları hamallık, katır sürücülüğü, silahlı kervan koruyuculuğu yapardı. Eski Asur denen o devrin siyasal rejimi ortakçı niteliklerini hala taşıyan ilkel köleci devlet ile köleci despotluk arasında bir geçişi temsil eder. Hükümdarın iktidarını bir yüksek kurul sınırlıyordu. Bu kurul hiç kuşkusuz büyükleri içine alıyordu ve halk yönetimin dışında bırakılmıştı daha o zamandan. Hükümdar Tanrı Enlil'in naibi ünvanını taşıyordu. Kurulu toplantıya çağırıyor, dinsel işlere, bir olasılıkla askeri işlere bakıyordu. Adaletin, maliyenin ve ekonominin özel görevlileri vardı. Rejim bu haliyle belli bir ölçüde eski Yunan'ın oligarşilerine benziyor. Hükümdarın iktidarı ilk fetihlerden sonra arttı ve 1. Şamsi Adad evrenin kralı ünvanını aldı. İsa'dan önce 16. yüzyılda Orta Doğu'da hegemonya Mitanni'ye geçer ve Asur'a boyun eğdirirler. Mitanni yöneticileri acımasız bir sömürüye tabi tutarlar Asur'u. 15. yüzyılda ise Asur bağımsızlığını kazanır ve bir gelişme döneminin başlangıcı olur bu. Orta Asur dönemi adı veriliyor bu döneme. Bu devri iyi belirten belgeler var elimizde. Onlardan anladığımız kadarıyla Asur toplumunu ve devletinin temeli hep ortakçı rejimdi. Çiftçi halk böyle bir rejimde yaşıyordu. Ortakçılığın toprakları ortaklığın bütününe aitti. Ancak üyelerinin rızasıyla bazı parçalar devredilebiliyordu. Bu ise ortakçı rejimin dağılışının nedenlerinden biri oldu sonradan. Ortaklıklar kral payı adıyla vergi veriyor, askerlik hizmeti görüyor ve angaryaya koşuluyorlardı. Kanal ve yol yapımı, tapınakların, sarayların ve öteki binaların yapımı gibi. Gerek hükümdarın, gerek ortakçılığın, kendi zengin üyelerinin sömürüsü, üyelerinin giderek tüm ortakların çöküşüne ve özel mülklerin hızla artmasına yol açtı. O devrin Asur'unda mülk sahiplerinin sayısı ve mülklerinin de çapı Babil'de olduğundan çok daha yüksek. Çoğu mülk sahibi uygulamada borçluların topraklarını da ellerinde tutuyorlardı ve bu borçluların durumu kölelerinkine yakındı. İsa'dan önce 14. ve 13. yüzyıllarda toprakta özel mülkiyetin yerleşmesini meşrulaştıran ilk Asur yasası çıkıyor ortaya. Bu kanunlar mülkü eşitsiz bir paylaşıma tabi tutuyorlardı. Büyük oğul mirasta iki pay alıyordu. Birini kendisi seçiyor, öteki kura ile belirleniyordu. Geri kalanı da erkek kardeşler arasında sayıları ne olursa olsun eşit paylarla bölüşülüyordu. Sonraları gitgide artan sayıda yoksullar ortakçılığı terk etmeye başladı. Küçük kardeşlerin payına yaşamlarını sürdürmek için pek kötü parçalar kaldığından genellikle topraklarını satıyor ve başka yollarla yaşamlarını kazanmaya çalışıyorlardı. Asur kralları fetih savaşları için askerleri işte bu yoksullar kitlesinden sağlıyorlardı. Eşitsiz paylaşma, Asur kanunlarının toprakta özel mülkiyeti savunmak ve desteklemek için aldığı tek önlem değil. Başka önlemler de var. Mülkiyet hakkını çiğneyen yalnız zararı ödemekle kalmıyor, şiddetli cezalara da uğruyordu. Toprakların ve evlerin satımı sözleşmeleri için konulan bir usul, alıcının çıkarını ve haklarını savunuyordu. İsa'dan önce 13. yüzyılda Asur kralı 1. Salmanasar büyük bir orduyla seferlere başladı. Bunları oğlu 1. Tukulti-Ninurta'da sürdürdü. Salmanasar'ın başlıca amacı, daha önce Hititlerin zayıf düşürdükleri Mitanni'nin kesin olarak ezilmesi ve Hititlere karşı Asur sınırlarının da korunmasıydı. Salmanasar başardı bunu. Mitanni yok edildi ve Asur ordusu Fırat'a vardı. Onu izleyen seferler ülkenin sınırlarını batıda Kargamış'a, kuzeyde Van Gölü'ne ve güneyde Babil'e değin genişletti. Soyluların siyasal etkisini azaltmak isteyen Tukulti-Ninurta başkenti de başka bir yere taşıdı. Asur'un bu ilk askeri ilerleyişi kısa süreli oldu. Tukulti-Ninurta bir suikaste kurban gitti. Ölümünden sonra da ülke bir çöküş dönemine girdi. 1. binyılda Asur askeri devleti. İsa'dan önce 12. yüzyılın sonunda Asur, Aramilerin tehdidi altına kaldı. Aramiler çapula gelip halkın kırıma uğratıyor ve köle haline getiriyor. Sürüleri alıp götürüyor, kentleri ve köyleri yakıp yıkıyorlardı. Vadilerde oturanlar dağlara çıkıyor, kentler boşalıyordu. Sonra bir başka düşman çıktı ortaya. Van Gölü dolayında biraz daha kuzeyde oturan Urartular. 10. yüzyılda Arami saldırısı zayıfladı. Bir bölümü Dicle ile Fırat arasında yerleşti. Giderek özümsendiler. 10. yüzyılın sonlarında ise Urartulara, Aramilere ve Doğu Dağlılarına karşı Asur saldırısı başladı. Bu saldırı 9. yüzyılın başlarında 2. Asur Nazirbalin zaferleriyle sonuçlandı. Arami kralcıklarına boyun eğdirdi ve binlerce esirle döndü. Onlara Kalah'ta yığınla eser yaptırdı. Kabartmalar zafer sahneleriyle süslü bir saray ve sınırlarda kaleler. Asur Nazirbal, gelecekteki Asur askeri gücünün temellerini attı böylece. 9. yüzyılın sonlarında Asur iç karışıklıklarla zayıf düştü. Fethedilen toprakların yağmalanmasından, düzenli işletilmesine geçilmeyi isteyen soyluların hoşnutsuzluğundan doğuyordu bu karışıklıklar. Topraksızlıktan yakınan ortakçılıkların sade üyeleri de destekliyordu onları. Ancak kraldan ganimetin aslan payını koparan yüksek görevliler ile askeri şefler fetihlerin durulmasını istemiyor ve aynı ülkeyi birçok kez istila yolunu yeğliyor ve üretici güçleri baştan aşağıya yıkıyorlardı. İşte bu çelişmeler yığınla saray ihtilaline götürdü Asur'u ve sonunda kralın iktidarı zayıfladı. Ayrıca 9. yüzyıl sonu ile 8. yüzyıl başlarındaki Urartuların saldırıları Asur gücüne ağır bir darbe vurdu. Asur'un yayılışı 8. yüzyılın ortalarında yeniden başlar. 3. Tiglat-Falasar İsa'dan önce 745-727 ile 2. Sargon İsa'dan önce 722-705 ilki olarak bir saldırı politikası izlerler. Bunun için de orduyu yeniden örgütlerler. Tiglat-Falasar'dan başlayarak bir çift at koşulu arabaların üzerinde savaşan mızraklı askerler görülüyor. Arabalı birliklerden iki kat daha kalabalık süvari birlikleri var. Mızraklı ve kalkanlı süvari birliklerinden iki kat daha fazla olan ağır piyade birlikleri, onun da iki katı okçulardan oluşan hafif piyade birlikleri ayrıca. Orduda bunların dışında kuşatma görevini gören özel birlikler, genellikle kölelerden ve eski savaş esirlerinden oluşan, yol açıp istikam kuran yığınla birlik bulunuyordu. Sefer sırasında bu yardımcı birlikler dubalı köprüler, istihkamlar kuruyor, yollar açıyor, ağırlıkları taşıyorlardı. Güçlü kalelerin kuşatılmasında lağımlar açılıyor ve duvarların ve kulelerin yıkılması için koçbaşları ve mancınıklar kullanılıyordu. Saldırı sırasında da daha önceden hazırlanmış merdivenlere tırmanılıyordu. Hiksosların ve Mısırların da arabaları vardı. Ancak Asur krallarıdır ki ilk kez sistemli olarak süvari kullandılar. Daha sonra bütün bu silahların belli bir düzen içinde kullanılmasını öğrendiler. Savaş önce arabaların saldırısıyla başlardı. Arkasından piyade birlikleri bozulmuş düşman hatlarına vururdu. Süvariler de çekilen ya da kaçan düşmanı kovalarlardı. Sargon askeri almadı da bir yenilik yaptı. Zorunlu askerlik hizmetine tabi kişilerden başka ücretli askerler de topladı. Başlarda yalnız Asurlulardı bunlar, sonra yabancılar da katıldı aralarına. Ücretli askerlerin sayısı giderek ve görülür biçimde arttı. Asur kralları onlardan ülke içinde de yararlanıyorlardı. 3. Tiglat-Falaser ile 2. Sargon büyük fetih savaşları yaptılar. Tiglat-Falaser tüm Suriye'yi arkadan da Babil'i zapt etti. Son olarak da 9. yüzyılda kurulan ve 8. yüzyıldan başlayarak da Asur'un başlıca düşmanı olan Urartu krallığını ağır bir yenilgiye uğrattı. Urartu kralı Argisti Asur'a karşı yeniden saldırıya geçti ve büyük bir zafer kazandı. Urartu sorununu 2. Sargon çözmek istedi. Suriye ve Filistin yakasını güven altına aldıktan sonra bütün gücüyle Urartu'ya saldırdı. 714 yılında Kral Rusas'ın ordusunu ezdi. Musasır kentini aldı ve sayısız ganimet elde etti. Ancak Turuşpa'yı alamadı ve böylece Urartu egemenliğine son veremedi. Sargon'un istilasıyla pek zayıf düşmüş de olsa Urartu Krallığı İsa'dan önce 6. yüzyıla Medlerin öldürücü darbesine kadar yaşadı. Sargon'dan sonra gelenler fetih savaşlarını sistemli olarak sürdüremediler. Mısır'ı ele geçirmek çabası içinde oldular özellikle. Senneşerib Babillerin direnişini kırdı. Kenti alarak kökünden yıktı. Juda krallığını da haraca bağladı. Yerine geçen Asarhaddon 671 yılında Mısır'a boyun eğdirdi. Ancak geçici oldu bu zafer. Çünkü Asur kralı Mısır'da yeterince askeri birlik bırakamadı. O yüzden de 20 yıl sonra Mısır bağımsızlığını yeniden kazandı. Asarhaddon'dan sonra Asur krallarının askeri faaliyeti esas olarak fethettikleri ve haraca bağladıkları ülkeleri hükümleri altında tutmak amacını taşıyor. O ülkelerde sık sık patlak veren ayaklanmaları bastırmak ve vergileri toplamak için birlikler göndermek zorunda kaldılar hep. Ülkenin içinde gitgide artan kaynaşma nedeniyle Asur'da büyük bir askeri gücü de bulundurmaya gayret ederek. Asur Askeri Devleti'nin siyasal rejimi. Asur bir doğu despotluğu olarak kalmıştı aslında. Ancak gene de bazı özellikler gösterir örgütlenişi. Kral başta orduya ve askeri soylulara dayanıyordu. Tahta çıkışında önce askeri birliklerin önüne çıkarılır ve alkışları beklenirdi. Asurlu hükümdarlar krallık iktidarının tanrısal niteliğini öne sürerek saygınlıklarını güçlendirirlerdi. Ancak bu da Asur, Babil ve öteki fethedilmiş ülkelerin rahiplerine belli bir bağımlılık içine sokuyordu onları. Asur'da olduğu gibi Babil'de de tapınaklara büyük olanaklar tanımak, vergiden, angaryadan hatta kral yargılamasından bağışık tutmak zorundaydılar. En ayrıcalıklı olanlar da Asur ve Babil tapınakları ile ruhban zümresiydi. Bölgelerin idaresi bu bölgelerin içinde bulundukları koşullara uyduruluyordu. Asıl Asur, Mezopotamya ülkelerinde kral yönetiminin geleneklerini sürdürüyordu. Fethedilen topraklar ise farklı rejimler altına alınıyordu. Asur'a en yakın olan Hurrit bölgesinin kendi yöneticileri vardı. Kralın kendi yakınları ve gözdeleri arasından seçtiği kimselerin yönetimi altına sokulan Babil'de kendi kanunlarına ve adaletlerine tabiydi. Sippar ve Nippur gibi Babil kentleri vergi konusunda özel bağlaşıklardan yararlanıyorlardı. Mezopotamya dışında kalan öteki fethedilmiş ülkeler bir başka rejime tabiydi. Örneğin eski İsrail krallığında ve bazı Suriye bölgelerinde halk yok edilmiş ya da sürülmüştü. Yerlerine de Asurlu kolonlar gönderilmişti. İdare de kralın yöneticilerine bırakılmıştı. Başka yerlerde örneğin Tayr'de, Sidon'da, Juda'da ve bazı Suriye bölgelerinde eski kralcıklar ve prensler yerinde bırakılmış, sadece vergiye bağlanmışlardı. Ayrıca askeri sağlayacak ve Asur hükümdarının her türlü emrine uyacaklardı. Asur ve imparatorluğun öteki bölgeleri birbirine posta şebekesiyle düzenli bağlıydı. Gidiş gelişi ve haberleşmeyi giderek askeri harekatı sağlamak için krallar kaldırım taşı döşeli yollar ve yol boyunca düzenli aralıklarla konak yerleri yaptırıyorlardı. Böylece kendi yöneticilerinin idaresini denetlemek istiyorlardı. Sarayın adalet görevlileri, kral naiplerinin haksızlık ve yağmalamalarına karşı yakınmaları kabul ederdi. Kuşkusuz hiçbir yararı da olmazdı bunun. Herkes kendi keyfine göre yönetirdi gene de. En büyüğünden en küçüğüne değin, Asurlu yöneticilerinin başlıca geliri devletten çalmaktı. Bütün yüksek görevliler ve tapınaklar kraldan sürekli yararlanma koşuluyla içinde köleleri de olmak üzere angaryasız ve vergisiz mülkler alırlardı. Bu bağışlamalar Asurbanipal'in hükümdarlığından başlayarak daha da arttı. İsa'dan önce 8. ve 7. yüzyıllarda Asur ekonomisi ve toplumu. Asur iktisadi yaşamı bu devirde hatırı sayılır değişiklikler içine girdi. Üretici güçlerdeki gelişmeye bağlı değildi bu. Savaşlardan elde edilen ganimetlerle yenilenlere ödetilen vergilerden geliyordu. Bunun sonucunda ticaret yoğun biçimde gelişti. Ganimetler ordu şeflerini, rahipleri, yüksek memurlar ve askerleri zengin etmişti. Vergi de hükümdarın hazinesine ulaşmadan önce açgözlü, yığınla askerin ve görevlinin ellerinden geçiyordu. Askerler ve öteki nasiplenenler daha başka değerli mallar ele geçirirler ve piyasaya çıkarırlardı. 8. yüzyıldan başlayarak kralların oturduğu Ninova'da böyle bir pazar oluşmuştu. Belgelere bakılırsa o devirde gökteki yıldızlardan daha çok tacir vardı Asur'da. Çoğu savaş esiri olan yoğun bir köle ticareti de görüyoruz. Ancak askeri başarıların beraberinde getirdiği bu ticari gelişme geçici oldu. Zaferle biten seferler kesilir kesilmez ticari çöküş de başladı. Tacirlerin dışında rahiplerden, saray memurlarından ve yerel görevlilerden oluşan zengin ve etkili bir köleci zümre de vardı. Başrol Asur'da olduğu gibi başka yerlerde de kraldan zengin mülkler edinen rahiplerdeydi. Senyörlerin toprakları da özellikle hizmetlerine karşılık hükümdardan aldıkları bağışlarla genişliyordu. Çoğu vergiden bağışıktı bu mülklerin. Orta Asur döneminde olduğu gibi bu ayrıcalıklı zümre yalnız köleleri değil, yenilmiş ülkelerin köleleştirilmiş çiftçileriyle sürülmüş halkını da sömürüyorlardı. 8. yüzyılın Asur'unda kölelerin sayısı hali çoğalır. On binlerce savaş esiri köle haline getiriliyordu. Çoğu hükümdar ve tapınaklar için çalışıyorlardı bunların. Sargon'un sarayında en azından 3000 ya da 4000 köle vardı böyle. Binlerce köle de orduda hizmet ediyorlardı. Yol yapıyor, kanal açıyor ve yeni başkent Ninova'nın dev yapılarını dikiyorlardı. Köleler onluk, 20'lik gruplar, genel olarak da aile halinde satılırdı. Emeklilerinden yararlanma gitgide genişledi. Bu bakımdan o devirdeki kölelik Yunan ve Roma'dakine benzer. Ancak köleliğin yaygınlaşması geçici oldu ve imparatorluğun çöküşünde ise ortadan kalkmıştı. Bütün bu olaylar ortakçı rejimin çöküşünü de hızlandırdı. Ortakçılıklar daraldı, özelliklerini yitirip kralın ya da yöneticilerin atadıkları kimselerin iktidarı altına girdiler. Üyeleri de bütün halinde vergilerin ödenmesinden ve angaryalardan sorumluydular. Aralarındaki bağlılıklar genel olarak sulardan ortak yararlanma konusundaydı. Ortakçılıkların toplam üye sayıları da köleleştirilmiş çiftçilerle öteki kölelerden görülür biçimde azdı. Asur'un çöküşü. Asarhaddon'un Mısır fethi Asurluların son askeri başarıları oldu. Onun oğlu Asurbanipal zamanında 7. yüzyıl ortaları, imparatorluğun gücü büyük bir hızla azaldı ve gerek iç bunalımlar, gerekse fethedilen ülkelerdeki başkaldırılar sonucu çöktü. Köleliğin genişlemesi sınıf mücadelesini azaltmamıştı. Kölelerin başkaldırıları hakkında pek bilgimiz yoksa da huysuz köleleri zincire vurmak usulünün pek yaygın olduğunu biliyoruz. Fethedilen halklar ve yerli ortakçılık üyeleri de başkaldırıyordu. Asurbanipal zamanında Aramlerin başkaldırısını bir köle yönetti. Kuşkusuz askeri alma, zahmetli çalışma ve vergiler altında ezilen Asurlu çiftçiler de ayaklanıyordu. Hükümdarın askeri dayanağı da zayıflıyordu aynı zamanda. Seferlerin durması, ganimet akışını da durdurmuştu. Fethedilen halkların sürekli başkaldırıları, vergileri de aksatıyordu. Ücretli asker de tutulamıyordu artık. Asurlulardan oluşan birliklere gelince onlara da pek güvenilemezdi. Bu koşullarda dışarıdan gelecek şu ya da bu ağırlıktaki bir darbe kaçınılmaz sonucu doğuracaktı. Nitekim de öyle oldu. O devirde İran'da Asur'a komşu Med Krallığı kurulmuştu. Med Kralı Kiyaksar, Babil'i işgal etmiş olan Kalde Prensi Nabopolassar ile bir bağlaşıklık kurdu. Onların birleşik güçleri 612 yılında Ninova'yı aldı ve Asur ordusunun kalıntıları da 605 yılında Kargamış'ta yok edildi. Asur, Med Kralı'nın egemenliğine geçti. Nabopolassar'ın Kaldeli Hanedanı da Babil'de kuruluyordu. Asur Uygarlığı. Asur halkının çekirdeği Akat kökenli olduğu için Asur yazısı, dini ve edebiyatı Babil'dekilerin bir tekrarıdır ya da çok az değişmiş biçimleridir. Özgün çizgiler imparatorluğun yükseliş döneminde görsel sanatlarda kendini gösteriyor yalnızca. Tanrılar da Babil tanrıları. Ancak Asur panteonunun bir özelliği Asur kabilesinin eski tanrısına üstün bir yer verilmesi. Tarımsaldı bu tanrının görevleri. Yağmur ondan bilinirdi, bol ürün de ondan. Ancak ilk Asur fetihlerinin arkasından savaş ve zafer tanrısı olup çıktı. Seferlerde çehresini gösteren sancaklar taşınırdı. Ganimetin hası da onun tapınaklarına giderdi. Askeri görevler bereket tanrıçası ve kültü de pek eski ve halk arasında tutulan İstar'dan da bekleniyordu. Asurlu rahipler Babil'deki ayin biçimlerini sürdürürlerdi. Asurbanipal, Ninova'daki sarayında Babil edebiyatının bütün eserlerini toplamıştı. Edebiyatın özel bir dalı, hükümdar yıllıkları Asur'da pek gelişti. Fatih hükümdarlar sefer ya da savaş yerlerindeki kayalara zaferlerinin anısını kazıtırlardı hep. Yaptıkları önemli işleri de sarayların duvarlarına, kapılarına işletir ve anıtlar diktirirlerdi adlarına. Şatafatlı ve koşuklu bir biçimde ve kendine özgü terimler ve formüllerle yazılan bu metinler Asur askeri tarihi için başlıca kaynaklar arasındadır. 9. ve 8. yüzyılın kralları görkemli saraylar yaptırdılar. Bunlar Kalah ve Ninova sarayları ile Sargon'un sarayı. Yıkıntıları da kalmış olsa bugün görkemleri hakkında bir bilgi veriyorlar. Onları süsleyen sanat eserleri iyi korunmuş durumda. En dikkati çekenler kral heykelleriyle kapıları bekleyen dev kanatlı boğalar. Hükümdarların savaşta ve barıştaki yaşamlarını, bahçelerini ve göllerini, eşlerini, gözdelerini ve kölelerini temsil eden kabartmalar da bulundu. Bu kabartmalar Asur sanatının özgür bir ögesidir. Kabartmalarda özellikle hayvanlar yaşam doludur. 2. Kalde ya da Yeni Babil İmparatorluğu. Babil, Asur egemenliği altında 300 yıl yaşadıktan sonra İsa'dan önce 626 yılında Kalde kralı Nabopolassar öncülüğünde bağımsızlığını kazandı. Nabopolassar'ın kurduğu imparatorluk 538 yılındaki Pers fethine kadar 90 yıl yaşadı. İktisadi ve sosyal temeller. Arap kökenli Kalde kabileleri Babil'e 12. yüzyılda girmeye başlarlar ve orada klan ortakçılığı halinde yerleşirler. Bunların bir bölümü komşu ortakçılığına dönüşür giderek. Kabile soylularının Kalde hükümdarlarının sarayında ve ordusunda ayrıcalıklı bir yeri vardı. Böylece bu dönem boyunca Babil'de bütünüyle yerleşik ögelerle klan rejimine dayalı kabilelerden gelen dünkü göçmenlerin bir karışımını görüyoruz. Krallar Kaldeli topluluklara dayanıyorlardı. Onlar için hem silahlı güç hem de vergi kaynağıydı bu kitleler. Bunun yanı sıra Babil'in kentli halkı yanında çok büyük bir saygınlığı olan Babil rahipleriyle bağlaşıklık kurmanın arkasındaydılar. Kaldeli hükümdarlar kendilerinden önceki bir takım tapınakları onarıp güzelleştirmekten hoşlanmadıkları için unutulmuş birçok tanrının kültünü yenileştiriyorlardı. Rahipler de destekliyordu onları. Çünkü Asurlular zamanında laik tefecilerle beraber onlar da hayli zenginleşmişlerdi ve Asur'un düşüşünden sonra Kaldeli hükümdarların egemenliğinde böyle bir devletin kuruluşunu görmenin umudunu besliyorlardı. Babil'de o yıllar tefeci sermayenin başlıca temsilcisi Egibi eviydi. Büyük bir olasılıkla o devirde Nippur'da bir başka büyük tefeci ev, Murasu'nun evi kurulmuştu. Evin mali işlemlerini ailenin başı yürütüyordu. Sözleşmeler eskiden olduğu gibi buğday üzerineydi çoğunlukla. Ancak tefeciler, topraklar, tarlalar, bahçeler de satın alıyor ve sonra da kiraya veriyorlardı bunları. Bunun yanı sıra ortakçılıkların üyeleriyle toprak sahibi askerleri de kendi hizmetlerinde kullanıyorlardı. Çıkar kaynağı olarak sık sık hükümdarlık kanallarını kullanıyor, onları kiralayıp sonra da para karşılığında komşu toplulukların yararına sunuyorlardı. Kalde döneminde Babil'de köleliğin niteliği aşağı yukarı 3. ve 2000. yıllarda olduğu gibidir. Doğrudan kölelik esas olarak aile köleliğiydi. Borç için kölelik ise geçiciydi. Şu farklı ki 3 yıllık yasal süreye uyulmuyordu ve borcunu ödeyemeyen borçlular 10 yıla kadar alacaklının kahrını çekiyorlardı. Değişiklikler yalnız kölelerin sayısı ile sömürülme biçimlerinde görülüyor. Kaldili kralların fetih savaşları Asur'dakine yakın ölçüde kölelerin sayısını çoğaltıp duruyordu. Savaş esirleri de hükümdar topraklarında, saray ve tapınak yapımlarında çalıştırılıyorlardı. Özel ekonomide yeni bir ilke vardı. Köle sahipleri, kölelerin kendi hesaplarına olmak üzere genellikle zanaatçılıkta ve bazen de tarımda çalışmalarına izin veriyor, ancak karşılığında mandattu adı verilen yıllık bir ödenti alıyorlardı. Örneğin zanaatçılıkta şöyle oluyordu. Tefeci kölesine bir meslek öğretiyordu ve sonra da bir iş yeri açmasına yardımcı oluyordu. Köle de orada çalışıp her yıl para olarak ödentisini ödüyordu efendisine. Bu durumdaki köleler zenginleşiyor, çok kez kendileri de tefeci oluyor ve azat edilmek olanağını elde ediyorlardı. Bazı burjuva tarihçileri Kalde döneminde Babil'de köle emeği kullanan büyük sanayi işletmeleri olduğunu ileri sürerler. Keyfi bir modernleştirmedir bu. Çünkü belgeler, tapınaklar ve tefecilerin evlerinde çalışan dokumacılara dağıttıkları ham maddelerden bahsediyor yalnızca. Kölelerin sayısı çoğaldıkça özgürlük için mücadeleleri de yoğunlaşıyordu. Kaçışlar artıyordu. Köle alıcıları satın aldıkları köleler için başkaldırıya ve itaatsizliğe karşı güvence istiyorlardı satıcılardan. Yıkılış. Kalde Hanedanı'nın en büyük hükümdarı Nabopolassar'ın yerine geçen 2. Nabukodonosor oldu. Nabukodonosor fetih savaşlarını yeniden başlattı. Suriye'yi, Filistin'i ve Fenike'yi fethetti. Ancak Mısır seferi başarısızlıkla sona erdi. Ele geçirdiği ganimet, haraç ve sayısız esirle Sennaşerib'in yakıp yıktığı Babil merkezini onardı. Ayrıca görkemli bir eğlence şatosu yaptırdı kuzeyde. Kentin sarayı tapınaklara bağlayan ve kutsal tören yolu diye adlandırılan ana yolu, üzerinde bir aslan, bir öküz ve başka kutsal hayvan kabartmalarının yer aldığı bir duvarla süslenmişti. Babil, Kalde İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra da yaşadı ve dünyanın en büyük kentlerinden biri olmanın ününü Mezopotamya'nın dışında da taşıdı durdu. Kalde İmparatorluğu, Nabukodonosor'dan az sonra çöktü. 6. yüzyılın ortalarında İran'da Persler yeni bir güçlü devlet kurmuşlardı. Bu devletin hükümdarı Kiruz, Medya'yı ve Asur'u fethettikten sonra Babil'in üzerine yürüdü. Babil kralı Nabonid ordusuyla ona karşı çıktıysa da yenildi ve kaçtı. Pers İmparatorluğu'nun bir bölgesi olarak Babil ebedi olarak bağımsızlığını yitirdi. İsa'dan önce 538. Bölüm 6. İran. İsa'dan önce 6. yüzyılın ikinci yarısında Aryan fatihler olan Persler, İran yaylasından yola çıkarak Batı Asya'nın tüm halklarını egemenlikleri altına aldılar. Ve ilk kez Indus'tan Ege Denizi'ne, Hazar Denizi'nden Nubya Çölü'ne değin uzanan topraklarda sürekli bir imparatorluk kurulmuş oldu. 1. İran Yaylası. İran'da ilk devletin kurulduğu topraklar Mezopotamya'nın doğusunda bulunuyor. Ülkenin büyük bir bölümünü kaplayan geniş İran Yaylası, batıda Zagros Dağları, kuzeyde Hazar Denizi, güneyde İran Körfezi ile sınırlı. Doğuda ise Indus'a değin yayılıyor. Yaylayı her yandan kuşatan dağlar, coşkun ırmakları, güzel vadileri, bol ormanları ile tarıma ve hayvancılığa daha çok elverişli. Halkın pek erkenden yerleşik yaşama geçmelerini kolaylaştırmıştır bu. Ancak yaylanın içlerine doğru gidildikçe koşullar birden değişiverir. Irmaklar ve göller kaybolur. Kara iklimine döner iklim. Kışlar pek soğuk, yazlar kurak, yağışlar seyrek, toprak tarıma elverişsiz, bitki örtüsü zayıftır. İran madencede zengin. Dağlık bölgelerde bakır, demir, kurşun, altın, gümüş, beyaz ve renkli mermer, ince taşlar, özellikle lacivert taşı bol. Dağları kaplayan ormanlar, çam, meşe ve kavak yapı için kullanılan en iyi araçları sağlıyordu. Zagros'un etekleri yemiş ağaçları ile örtülüydü. İyice sulanan topraklarda bereketli bir tahıl ekimi yapılıyordu. Hayvan yetiştirme de hayli gelişmişti. Batıda genellikle yerleşik bir yaşamdı hüküm süren. Doğuda ise göçebe yaşamı. Kabileler iri ve küçük baş hayvan, at ve deve yetiştiriyorlardı. Avı bol ormanlar ve stepler avcılığın tüm olanaklarını sağlıyordu yerlilere. Pek eski zamanlarda çeşitli kökenlerden gelen ve ilkel ortakçı rejimi çözülme halinde olan kabileler oturuyordu bu topraklarda. Bunların içinde doğuda oturanlar hayvancılıkla, kuzeydoğu ve batıda oturanlar ise tarımla uğraşırdı. Tarım pek karmaşık bir sulama ile mümkündü ancak. Göçebe kabileler yerleşik halka saldırır dururlardı sık sık. Orta Doğu uygarlıklarının etkisiyle batılı kabileler daha yüksek bir gelişim aşamasındaydılar. İran yaylasının güneybatısında Sus ve Persepolis gibi Elam kentlerinde yapılmış kazılar, yeni taş çağından başlayarak gelişmiş bir uygarlığın varlığını gösteriyor. Sümer metinlerine inanmak gerekirse İsa'dan önce 3. bin yıldan başlayarak Elam'da köleci bir devlet ortaya çıkmış olmalı. 3. bin yılın sonlarında Elamlılar aşağı Mezopotamya'yı işgal ettiler ve halkına boyun eğdirdiler. Mezopotamya'yı birleştiren Babil kralı Hammurabi onları kovmayı başardı. Üretici güçlerdeki gelişme 3. ve 2. bin yıllarında sosyal farklılaşmayı artırdı ve köleciliğin ilkel biçimlerini çıkardı ortaya. 3. bin yılda resim yazısından çizgisel yazıya geçiliyor. Elam uygarlığının kalıntıları bu yazının Sümer ve Akat'ın derin etkisinde kaldığını gösteriyor. Babillilerin zayıflamasından yararlanarak Elamlılar 2. bin yılın sonlarıyla 1. bin yılın başlarında Mezopotamya'yı yeniden ele geçirmek istediler. 8. ve 7. yüzyıllarda Asur kralları inatçı bir savaş sürdüler onlara karşı. Elam'ı ancak 654 yılında Asurbanipal yenebildi. Ama bu yenilgiden sonra bile Elamlılar Perslerin imparatorluğunda önemli bir rol oynamaya devam ettiler. Orta Asya'da Harezm, Sogdiyan, Baktriyan ve Marjiyan bölgesinde 4. ve 3. bin yıllarında klan halinde ortakçı bir yaşam süren avcı, yarı göçebe halklar yaşıyordu. Bu kabilelerin uygarlık düzeyi Kazakistan, Sibirya ve İran yaylasındaki kabilelerin düzeyindeydi. 2. bin yılda bu ülkeye İran dillerini konuşan halklar girmeye başladılar. 1. bin yılın başlarında üretici güçlerin gelişmesi, demiri işlemenin başlaması, geniş sulama sistemlerinin ortaya çıkışı, seramiğin yetkinleşmesi ile sosyal farklılaşma kendini gösterdi ve Harezm ile Baktriyan'da kölecilik ve ilkel köleci devletler oluştu. 2. bin yılın sonlarında Hint-İran dillerini konuşan kabileler belki Orta Asya'dan gelerek İran'a sızmaya başladılar. Geldiler ve yerlilere boyun eğdirerek onları vergiye bağladılar ve giderek karışıp kaynaştılar. Bu yeni gelenler ilki olarak hayvan yetiştirmeyi de biliyorlardı. İlk çağdaki İranlıların kutsal kitabı olan Avesta, onların sosyal rejimi hakkında bir bilgi veriyor bize. Ataerkil klan daha o zamandan çözülme halindeydi. Aile babanın otoritesi altındaydı. Klana dayanan gruplar kabileler halinde toplaşıyorlardı. Kabileler de başlarında seçimle gelen bir şefin bulunduğu daha geniş birlikler oluşturuyorlardı. Yine o devirdedir ki sınıflı topluma bölünme başlamıştır. Sayısız sürülere sahip doğuştan soylularla rahipler ayrıcalıklı durumdaydılar. Aileleri, klanları, kolonileri ve kabile birliklerini yönetenler bu ayrıcalıklı sınıfların temsilcileriydiler. Kölelik de ortaya çıkmıştı. Ancak o devirde az gelişmiş bir durumdaydı ve ataerkil bir nitelik taşıyordu. 2. Pers İmparatorluğu'nun doğuşu ve örgütlenişi. Asurlu Vakanüvisler, İsa'dan önce 9. yüzyıldan başlayarak İranlı iki grup kabilenin adlarından söz ediyorlar. Medlerle Persler bunlar. Med Krallığı. Medler, İran yaylasının kuzeybatısında, Hazar Denizi'nin güneyinde oturuyorlardı. Bilebildiğimiz kadarıyla 8. ve 7. yüzyıllarda Medler, klan rejiminin çözülüş aşamasındaydılar. Ekonominin başlıca dalları tarım ve hayvancılıktı. Zanaatçılık ise yeni yeni gelişmeye başlıyordu. Medler bakırı, tuncu, altını ve altın-gümüş karışımını işlemeyi biliyorlardı. Asur krallarının yazıtları Medlere karşı yapmış savaşlardan, onlardan ele geçirilmiş, sonra da köle haline getirilmiş çeşitli zanaatçılardan söz ediyorlar. At yetiştiriciliğiyle ünlü Medler çok erkenden savaş arabaları kullanmaya başladılar. Hayvancılık da gitgide önem kazandı. Eğer öteki İranlı kabilelerden daha ileriye gitmişlerse, Asur ve Elam'la ilişkilerinin yanı sıra Mezopotamya'yı Hint'e bağlayan ve Zagros'tan geçen büyük ticaret yolu sayesindeydi bu. Medlerin siyasal tarihini Herodotos'un verdiği yarı efsanevi bilgilerle Asur metinlerinin söylediklerine dayanarak o da belli bir ölçüde biliyoruz. Herodotos'un anlattığına göre 8. yüzyılın sonlarında Dayakko adlı biri Med kabilelerini toplar ve Med krallığını kurar. Asur metinleri de az buçuk doğruluyor bunu. 8. ve 7. yüzyıllar boyunca Medler Asurluların sık sık saldırılarına uğramış ve onlara tabi olmuşlardır az çok. 7. yüzyılın sonlarında Asur'un gerileşiyle Medler saldırıya geçerler. Ve 625 yılında kralları Fraort, kolonileri kesin olarak bir devlet halinde toplamayı başarır. İskitlerin yardım ettiği Asurlulara yenilirse de yerine geçen oğlu Kiaksar hem İskit saldırısını püskürtür hem de orduyu yeniden kurar. 4. kaset 2. yüzün sonu. Lütfen 5. kasete geçiniz.